Uç minik serçem. Necati Cumalı. Cumhuriyet Kitapları 19. baskı. Şubat 2011. Bu kitap 126 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Aralık 2011. Okuyan Kenan Şakrak. Necati Cumalı. Uç minik serçem. Yakın yıllara kadar Marmara'nın doğu kıyısında, İstanbul'a pek uzak olmayan bir yerde yoksul bir sütçü yaşardı. O dönemde şimdiki gibi birbiri üstüne binmiş yazlıklarla dolu değildi o kıyılar. Kıyıya yakın otlaklardan biri sütçünündü. Sütçüyle karısı 30 yıllık evliydiler. En küçük çocukları, Son Çiçek adında, doğanın ve hayvanların da dostu olan sevimli bir kızdı. Yaşadıkları yerlere büyük yapılar kurulmaya başlayınca, Son Çiçek ve ailesi başka yerlere taşınmak zorunda kalırlar. Hayvanların yaşama alanları azalır. Necati Cumalı'nın çocuklar için yazdığı bu son romanda, Son Çiçek'in doğa ve hayvan sevgisini sizler de duyumsayacaksınız. Birinci bölüm. Ayrım 1. Yakın yıllara kadar Marmara'nın doğu kıyısında, İstanbul'a pek uzak olmayan bir yerde yoksul bir sütçü yaşardı. O dönemde şimdiki gibi birbiri üstüne binmiş yazlıklarla dolu değildi o kıyılar. Ekili tarlalar, otlaklar, meyve sebze bahçeleri, yaşlı zeytinliklere uzar giderdi. Oralardaki çoğu ekiciler, kendi tarlaları, otlakları içinde tek katlı damlarında yaşarlardı. Kıyıya yakın otlaklardan biri sütçünündü. Sütçüyle karısı 30 yıllık evliydiler. 3 çocukları olmuştu. Çocuklarının üçü de kızdı. İlk kızları, damlarının önünde yeni yetiştirdikleri vişne ağacı, ilk çiçeklerini verdiği yıl dünyaya geldi. Sütçüyle karısı, ilk çocuklarıyla küçük vişnelerin ilk çiçeklerine kavuşmanın sevincini birlikte yaşadılar. Kızlarının adını koymaları hiç de güç olmadı. Doğumunun ertesi günü, henüz kızlarının adını koymadıklarını hatırladılar. Birbirlerine adı ne olsun diye sorarlarken, bakışları pencereden dışarıda görülen, pembe beyaz çiçeklerle donanmış vişne ağacına takıldı. Birbirlerine gülümsediler. Dillerinin ucuna gelen adı mırıldanarak ikisi birden "Adı ilk çiçek olsun." diyiverdiler. İkinci kızları dünyaya geldiğinde yaz ortalarıydı. Kuyunun başındaki nar ağaçları çiçekteydi. Sütçünün karısı lorse yatağından dışarıda görülen nar ağaçlarının çiçeklerine baktı. "Kızımın yanakları nar çiçekleri gibi al al olsun," dedi. Adını nar çiçek koydu. Üçüncü kızları, ablalarından uzun bir arayla dünyaya geldi. İlk çiçekle nar çiçek artık gelinlik kızlar olmuştu. Sütçüyle karısı, onun son çocukları olduğunu anladılar. Bu kez doğumun üstünden 3 gün geçmiş, hala kızlarının adını koyamamışlardı. Dalgınlıklarını hatırlayınca birbirlerine gülümsediler. "Adı ne olsun?" diye sordular. Yine akıllarından geçen düşünce eş olmalı ki, ikisi birden son çiçek diyiverdiler. Son çiçek 4 yaşına gelinceye kadar ablaları gelin olup evden ayrıldılar. Bu ayrılık sütçüyle karısına ilk günlerde ne de olsa zor geldi. Yalnız kaldıkça üzülmelerine yol açtı. Son çiçek öyle canlı, öyle bitmez tükenmez hoşlukları olan bir kızdı ki, kısa sürede yaşamlarını sevinçle doldurdu. Annesiyle babasına, ablalarından ayrılmanın üzüntüsünü unutturdu. Sütçünün damı, otlağın önünden geçen yaya yolundan 20-30 adım içeride kalırdı. Damın hemen gerisinde, ineklerinin barındığı ahır vardı. Ahır saçakları altındaki kiriş aralarını, küçük kovukları serçe yuvaları doldururdu. Minik serçe, bu yuvaların birinde dünyaya geldi. Minik serçenin öyküsüne geçmeden önce, son çiçeği biraz daha tanımamız, o dünyaya gelmeden önce, oralarda olan bitenleri anımsamamız gerekiyor. Serçelerin yuva yapmak için sütçünün ahırındaki saçak altlarını seçmeleri boşuna değildi. Aksine, akıllıca düşünülerek varılmış doğru bir seçimdi. Önce şu vardı. Sütçü ile karısı çok konuksever insanlardı. Otlaklarına kim uğrasa, damlarına doğru gelen kimi görseler, sevinçle karşılarlardı. Gelen ister canlı olsun, ister cansız, ister insan olsun, ister kuş, sevindirirdi sütçüleri. Yağmur yağsa yağmura hoş geldin derlerdi. Güneş açsa güneşe. Düşen karı, esen rüzgarı, sıcağı, soğuğu, hep sevgili konukları bilirlerdi. Hele serçeleri, öz kızlarından ayırmazlardı. Son çiçek, annesiyle babasının bu sevecen huylarını tümüyle kapmıştı. Yüzlerce serçesi olduğu için, bütün çocuklardan varlıklı sayardı kendini. Eli sapanlı komşu çocuklarını yaklaştırmazdı serçelerine. Hoyrat çocukların, oyun olsun diye serçelerin yuvalarını çomaklamalarına, yumurtalarını çalmalarına izin vermezdi. Köpeği sürmeliyle, kedisi Kınalı'nın kulaklarını iyice bükmüştü bu konuda. "Bana bakın," demişti. "İkinizin de ne yaman avcı olduğunuzu, hele kuş etine ne kadar düşkün et oburlar olduğunuzu bilirim. İkiniz de oburluğunuz yüzünden, kaşla göz arasında dişinize göre ne görseniz yürütürsünüz. Ama siz de benim serçelerimi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Sakın ola ki serçelerimden birinin canını yaktığınızı duymayayım. İkinizi de yaptığınıza, yapacağınıza bin pişman ederim." Sürmeli ile Kınalı dost görünürlerdi. Bir kedi ile bir köpek hiç dost olur mu diyeceksiniz. Diyeceksiniz ama ikisinin de son çiçekle iyi geçinmek zorunda olduğunu unutmayın. Birbirleriyle iyi geçinmedikçe, dost olmadıkça, son çiçekle dost olabilmeleri olanaksızdı. Onlar da bu koşulu çok iyi bildikleri için birbirleriyle çok iyi geçinmeye çalışıyorlardı. Ama ne de olsa biri kediydi, öbürü de köpek. Birbirleriyle yüzyıllardır geçinemeyen iki soydan geliyorlardı. Aralarındaki barış görünüşteydi. Son çiçeğin korkusundandı. Bu korku sözünü yakıştıramadınızsa, son çiçeğin hatırı için deyin. Son çiçeğin sözlerini dinlerken, ikisinin de içine karşılıklı kuşkular düştü. sürmeli kendi kendine.
Ben bu sinsi kanalıya nasıl güvenebilirim?
Dedi.
İki yüzünün tekidir. Benim kuyumu kazmak için elinden geleni yapar. Beni son çiçeğin gözünden düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Tam onun da arayıp da bulamayacağı gibi bir fırsat. Benim tırmanamadığım dallara, ağaçlara tırmanır, damlara çıkar. Şimdi kalkar, gözden uzak bir yerde serçelerden birini kapar, yer. Sonra yalana yalana suçu benim üstüme yıkar. Son çiçek sormadan, dinlemeden onun sözüne inanacak olursa ne olur benim durumum? İyisimi ben hiç belli etmeden kınalıyı kollarım. Serçelerden birine sataştığını gördüm mü suçüstü yakalarım. Son çiçek de yetişir, dostluğuna bu kadar değer verdiği, benimle bir tuttuğu o düzenbazın ne mal olduğunu anlar.
Kınalı son çiçeği dinlerken yan gözle sürmeliği kolluyordu. İçinden,
şuna da bak, dedi. Allah bilir aklından neler geçiyor, ne dolaplar çeviriyor. Şu anda beni oyuna getirmek için neler yapacağını tasarlamıyorsa kuyruğumu keserim. Gözlerindeki ışıltıya bakılırsa, beni son çiçeğin gözünden düşürmek için aradığı fırsatı bulduğuna seviniyor. Dal kavuğun, söz taşıyıcının tekidir. Ben görmeden, ahırın gerisinde, gübre yığını üstünde eşelenen serçelerden birini kapar, sonra da suçu benim üstüme yıkar. Ama yok, ben onun gibi kıt akıllılarının oyununa gelmem. En iyisi hiç renk vermeden sürmeliği kollarım. Serçelerden birine yaklaştığını gördüm mü, sıçrarım sırtına, yüzünü gözünü tırmalarım. Son çiçek gelir olanları görür. Kimin kendisini sevip, kimin sevmediğini anlar.
Sürmeli ile kınalı bunları düşündükten sonra yalnızca birbirlerinden kuşkulanmakla kalmadılar. Yakın damlarında kedileriyle köpekleri vardı. Ya onlardan biri serçelere zarar verecek olursa diye düşündüler. Sadece birbirlerini kollamakla yetinmeyip yabancı kedilerle köpeklere de göz kulak olmaya başladılar. O kadar ki hiçbir yabancı kedi ile köpek son çiçeklerin otlağına yaklaşamaz oldu. Yabancı bir kedi ya da köpek yanılıp da otlağa girecek, ahırın saçakları altına yaklaşacak olursa yandığı gündü. Sürmeli kısa bir ıslıkla ahırın kiremitleri üstünde çöreklenmiş uyuyan kınalıyı uyarır, yetişmesini beklemeden gelen yabancının üstüne atılırdı. Kınalı daha o kısa ıslığın sonu gelmeden yaylanıp uçardı kiremitlerin üstünden yere. Önünü keserdi yabancıl hayvanın. Zavallı yabancı hayvan. Sürmeli ile kınalının sağını solunu saran saldırıları arasından bir yol bulup yakayı kurtarıncaya, kendisini dışarı atıncaya dek otluğa girdiğine gireceğine bin pişman olurdu. Bu ortak başarıları sevindireceğine, her seferinde aralarında tartışmalara yol açar, birbirine düşürürdü sürmeli ile kınalıyı. Yabancı hayvan kaçıp gittikten sonra, ikisi yan yana geri dönerlerken, sürmeli,
"Sen ne biçim nöbetçisin?"
derdi kınalıya.
Nöbet yerinde gözlerini açıp, geleni gideni gözetleyeceğine, çöreklenip uyuyorsun. Ben yakınlarda olmasam, gelen o yabancı kedinin ayakları ucunda yaklaştığını görmesem, o cin göz serçelerden birini çoktan kapıp gitmişti, derdi.
Kınalı, yabancı kedinin ardına düştükleri sırada, dikleşen bıyıklarını diliyle yalayarak sıvazlar, yatırmaya çalışır.
Sen öyle san, diye başlardı söze.
İçinden de,
ne de olsa köpek, aklı bu kadar keser, diye geçirerek, küçümseyen bir bakışla sürmeliyi süzdükten sonra, sayın sürmeli, derdi. Bunca süredir birlikte yaşıyoruz. Bu iş yerinde birlikte bekçilik yapıyoruz. Hala doğru dürüst tanıyamadın beni. Ben uyumam. Uyur görünürüm. Uyur görünmek benim en kral numaramdır. Sen nasıl uyuyor sandınsa, o gelen cingöz dediğin kedi bile kedi olduğu halde uyuyor sanmıştı beni. Islığında her şeyi berbat ettin yine. Göz kapaklarım kıl kadar aralık. Ben o cin gözün bir sıçrayışta ensesinden yakalayabileceğim yere kadar yaklaşmasını bekliyordum.
Sürmeli alışıktı bu tür suçlamalara.
Maşallah, derdi. Ne de güzel üste çıkıyorsun. Günün birinde yargı organlarına işim düşerse seni avukat tutacağım.
Kınalı,
güvenine teşekkür ederim,
der. Dikleşen bıyıklarını bir kez daha diliyle yalayarak sıvazlar, yatırmaya çalışırdı.
Evet, bu güvenine teşekkürler. Fakat yüzüme bir bak da bıyıklarımın sinirden nasıl dik dik olduğunu, tir tir titrediğini gör. Bıyıklarımın dikleşmesinin nedeni o kaçan kediden çok sensin. Çünkü sen aklın iyi işlemediği için o kaçan kediye yardım ettin. Islığınla kaçması için uyardın. Islığın da aslığa benzese canım yanmaz.
Bu tartışma çoğunlukla buraya kadar uzamadan kapanırdı. Çünkü böyle birbirlerini suçlayan sözlerler tartışarak geri dönerlerken, son çiçeğin damın önüne çıkmış ya da kuyu başında durmuş, kendilerini ödüllendirmek için beklediğini görürlerdi. Tartışmalarını keser, koşarak sevgili ablalarına doğru atılırlardı. Son çiçek bir koluyla birini, öbür koluyla ötekini yerden alır, kaldırır, kucaklar, göğsüne bastırır, öperdi. Teşekkür ederim benim korkusuz bekçilerim. İkinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Az önce yabancı kediden ürken yüzlerce serçe, saçakların altında sığındıkları kovuklardan çıkar, sevinçle uçuşarak çemberler çizerlerdi onların başları üstünde. Bu kutlamaya katılırlardı. Karşılıksız değildi son çiçeğin serçelere duyduğu sevgi. Belki de son çiçeğin sevdiğinden çok serçelerdi son çiçeği seven. Son çiçeğe hayrandı bütün serçeler. Çünkü son çiçek tam serçelerin sevebileceği gibi bir kızdı. Gülerek, gülümseyerek dolanırdı her zaman. Her ayak bastığı yere gülüşler saçardı. Gülmesi için önemli bir neden gerekmezdi. Rüzgarla esintilenen bir yaprak görse sevinir, el çırpardı ve "Aa, ne güzel, esen rüzgar, ne güzel, yaprak ne güzel esintileniyor," derdi. Ayak burunları üstünde dönerek. Serçelerden birinin kanat sesini, ötüşünü duymasın. Adının çağrıldığını işitmesi sevinçle doldururdu yüreğini. Daha her zaman şarkılar, türküler söylerdi son çiçek. Hem sesi çok güzeldi, hem de çok türkü bilirdi. Bana öyle geliyor ki, türkülerinin çoğunu kendi uydururdu. Çünkü onun ağzından duyduğum türküleri başka bir yerde ya da başka birinden duymadım. Herhalde içinden geldiği gibi, içinden gelen sözler, seslerle türküleştirirdi taşan semişlerini. Düşünün bir, işi gücü şakımak, oradan oraya koşup oynamak olan serçelerin bir kızı sevmesi, arkadaş olarak seçmesi için aradıkları daha başka ne olabilir? Serçe gibi serçe olan, istese istese, her zaman şarkılar, türküler mırıldanan, durduğu yerde duramayan, son çiçek gibi güzel yüzlü, güleç bir kızın yakınında yaşamak isteyebilir. Ancak son çiçek gibi sevecen bir kızın yakınında yaşayarak mutlu olabilir. Bunun için ne zaman küçük damlarının kapısından çıkarken ya da karşıdan gelirken görseler, serçeler hemen dallardan, saçaklardan havalanır, son çiçeğin sağını solunu alır, önü ardı sıra uçuşurlardı. Günlerden bir gün son çiçek, diline doladığı bir türküyü söyleyerek kuyudan su çekiyor, çektiği sularla kuyunun çevresinde dizili saksılardaki çiçekleri suluyordu. Bir bay serçe ile bayan serçe, o sırada kuyu başındaki narlardan birinin dalına konmuş, son çiçeği dinliyorlardı. Son çiçek türküsünü bitirdiği sırada şöyle konuştukları duyuldu aralarında. Bay serçe, "Ah!" dedi. "Şu son çiçeğin bir de kanatları olsa." Bayan serçe, önce eşinin sözünü nasıl tamamlayacağını öğrenmek istedi. "Ne olurdu kanatları olsa?" "O da bizimle birlikte ağaçtan ağaca uçar, yükseklerde söylerdi türkülerini." Bayan serçe silkindi. "Cık!" dedi. "Haksızlık ediyorsun. Ben senin görüşünde değilim." "Neden değilsin?" "Bence son çiçeğin kanatları var sayılır." Bay serçe beklemiyordu bu karşılığı. "Cık cık!" dedi. "Neden kanatları varsayılırmış?" "Çünkü türkü söylemek uçmakla özdeştir." Bay serçe yine "cık!" dedi. "Çok kapalı konuşuyorsun. Ne demek istediğini tam anlayamadım. Biraz açıklar mısın?" Bayan serçe sustu. Dalgın bir görünüş aldı. Bay serçe yineledi. "Açıklamayacak mısın?" Bayan serçe eşinin gözlerine baktı, baktı. "Açıklasam ne değişir ki?" dedi. "Ne demek istediğimi anlamıyorsun. Çünkü anlamak istemiyorsun. Bil ki bu tutumun kırıyor, çok üzüyor beni." Sözlerini bitirdiği zaman gözleri dolu doluydu. Bakışlarını eşinden kaçırarak sustu. Bay serçe kondukları dalda eşine biraz daha sokuldu. Gagasının ucuyla eşinin boynundaki tüyleri okşayarak "O da niye?" dedi. "Söyle, kıracak ne yaptım? Ne dedim şimdi ben sana?" "Bu tutumun yeni değil ki. Çoktandır böylesin benimle olan ilişkilerinde. Nişanlıyken, yeni evlendiğimiz günlerde daha ben sözümü bitirmeden anlardın neden söz ettiğimi. Gözlerime baksan aklımdan geçenleri bilirdin. Çünkü o dönemde duygularımız, düşüncelerimiz birdi. Şimdi sanki çok ayrı bir dünyada yaşıyorsun benden. Çok değiştin. Bu da artık beni eskisi gibi sevmediğinin kanıttı." Bay serçe çok üzüldü bu sözlere. "Seni kırdımsa çok özür dilerim sevgilim," dedi.
Sana duyduğum duygularda değişen bir şey yok benim için. Aksine, bunca yılın anılarıyla eskisinden daha da bağlıyım sana. Değişen sadece yaşam koşullarımız. Eskisine göre yuvamızın dirlik düzeni için daha çok didiniyor, daha çok yoruluyorum. Bu yorgunluk duyarlılığımı yıpratıyor.
Gagasını eşinin boyun tüylerinde, göğüs tüylerinde dolaştırdı.
Hadi, dedi. Alınganlığı bırak da söyle, türkü söylemek neden uçmakla özdeştir?
Bayan Serçe okşanmıştı bu sözlerle.
Çünkü yüreğinden gelerek türkü söyleyen her canlı bir bakıma uçuyor demektir. Uçmak için ille de havalarda dolanmak mı gerek? Ben yükseklerde uçan ne kuşlar bilirim ki yerdeki sürüngenlerden ayıramazsın. Çünkü yürekleri kapkaradır. Ne türkü söylerler ne de başkalarının türkülerini dinlerler. Örneğin kargaların türkü söylediklerini hiç duydun mu?
Bay Serçe ışıldayan gözlerle baktı eşinin gözleri içine. Böyle duyarlı bir eşi olduğu için mutluydu. Gagasının ucuyla gagasından öptü.
Bah, çok haklısın bir tanem, dedi. Dediklerini düşünebilmeliydim.
Sözlerini bitirdiği sırada son çiçek ekmek kırıntıları dolu bir tabakla güle söylene onlara doğru geliyordu. Öyle hafif bir görünüşü vardı ki Bay Serçe eşine
"Çok haklısın," dedi bir kez daha. "Son çiçek gerçekten uçuyor."
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.